Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu. Ekonominin karanlık tarafı seçmiş lordu. Yolsuzluk dosyalarını romantik komedi tadında okuyan savcılarımız ve onlara selam çakan Murat Arel'le bir 120 saniye. Birazdan sizlerle. Kendisi bir YouTube kanalı açtı. Korku filmi gibi. Anlatıyor hep nasıl bitiriyorlar ülkeyi. İkimize de destek vermek için abone olmak bir vatandaşlık görevi. Hadi tıklayın aşağıdaki abone ol düğmesini. He Arel derseniz zaten önümüzdeki Mart ayı gibi tekrar Kodes'e rezervasyon yaptırdı kendisi. Anlatıyor işte, başlasın 120.
Murat, YouTube kanalı açmışsın, hayırlı olsun. Süremiz kısıtlı. Hemen sorularıma başlıyorum. Melih Gökçek hakkında kitap yazdım. Bu Melih Gökçek'te ne kadar bir para var?
Mal varlığı olarak soruyorsan
ondan... Nakit para, keş onda.
Keş para. Ben kendi sadece öngörümü söyleyebilirim. 4-5 milyar gibi nakit bir keş parası vardı.
Peki Murat, bu para nerede?
Çeşitli yerlerde. Hatta yurt dışında da bazı yatırımları olduğu zaten biliniyor. Kitapta da yazdım. Arnavutluk bağlantıları var, Dubai bağlantıları var. Aynı zamanda bazı şirketler var. O şirketleri arkadan yönettiği iddia ediliyor.
Peki Melih Gökçek'e niye dava açılmıyor?
Birileri koruyor demek ki. Ya da dava açıldığı zaman gideceği yerlerden korkuluyor.
Peki bu Anka Park çok konuşuyor. Anka Park'tan Melih Gökçek'in tahmin ettiğin kârı ne kadardır?
Vallahi dolaylı yönden oradaki yapılacak proje zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi çıkardı, açıkladı. 750 milyon dolar gibi bir yolsuzluk ya da fazla harcamanın söz konusu. Ama benim tahminim 400-450 milyon dolar gibi ki açıklanan rakamda fazla bir harcama var.
Kanal İstanbul konusuna gelelim. Kanal İstanbul'daki arazileri çok yazdın. Kimler aldı bu arazileri abi?
Rant İstanbul.
Rant İstanbul, Katar İstanbul.
Rant İstanbul, Katar İstanbul. Katar'ın yüz ölçümünün 4-5 katı kadar büyüklükte bir araziyi Katarlıların aldığı bir yerden bahsediyoruz. Ve arsaların daha öncesinde 250-300 gibi metrekare fiyatlarının olduğu, bir anda bunların işte 10 binlere 15 binlere çıktığı bir rakamlardan bahsediyoruz.
Peki sen bunların hepsini açıklıyorsun. Kaç kere hapis yattın abi?
Ben bu zamana kadar 2008 yılından beri mütemadiyen yargılanıyorum. Ergenekon'dan yattım. Sonra MIT'in ifşasından yattım.
Toplamda peki üzerinde kaç dava var şu anda?
Şu anda 26 tane resmi var. Yargılandım. 60 tane de soruşturma açılmıştı işte. Gidip ifade verdiğim kapandı. Dava açılmadı. Takipçilik verildi. Ama 20 küsur tanesinden bir fiil şu anda yargılanıyor.
Peki bir daha tahminen ne zaman hapse atılacaksın?
Bir dahaki Mart'ta galiba. 2020.
Önümüzdeki Mart'ta 2022'de. Bekliyorsun.
Çünkü çıkacak bir kitap var o dönemde. Eğer sarmaldan dolayı cezaevine girdiysen muhtemelen o kitaptan da girer.
Odan hazır yani.
Hazır.
Hapishane hayatı nasıl?
Cumhuriyetin devrimlerini korumaya sen eğer andıştıysan ve bu yolda mücadele ediyorsan onun bir bedeli vardır. Ve ben o bedeli ödemeye canı gönülden razıyım.
Onu görüyorum.
Kum karıncalarını bilir misiniz? Geçmişleri yüz binlerce yıl öncesine dayanan Afrika savanlarının kadim varlığı kum karıncaları gibi yiyorlar memleketi. Benim size şimdi anlatacağımsa böyle yürümez ekonomi gemisi. Hadi iyi bir haberle başlayalım. Yıllarca bize
IMF bizden borç istedi. 5 milyar dolar. Arkadaşlara dedim ki verin.
Hikayesini anlattı. Dinlemelere doyduk. Zira muhtemelen Ağustos ayında talih kuşu konacak başımıza. İşte o IMF salgın nedeniyle para dağıtıyor ülkelere. Az buz da değil. Toplam dağıtılacak para 650 milyar dolar değerinde. Sahi aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Bize avuç açacak kadar zor duruma düşmüş IMF, bizden borç isteyen IMF nereden buldu bu parayı, nasıl dağıtıyor? Her neyse, karıştırmayalım o kadarını. Türkiye'nin payına düşen 6.4 milyar dolar. Halen yaklaşık 1.5 milyar dolarlık IMF parası da rezervlerde mevcut. Yani önümüzdeki aydan sonra rezervlerin 8 milyar doları düşkün IMF'nin olacak. Bu para neyimize yarayacak? Hayatı olduğundan daha zor hale getirmek için zengin bir ülke değiliz. Tam tersi, içinde bulunduğumuz fakirlik ve sefalet küçük ve önemsiz şeylerden mutluluk çıkarmamızı gerektiriyor. Bu da bizi 6.4 milyar dolar için sevindiriyor. Artık Kanal İstanbul'u kazmaya başlarız. Yazlık saraya taşınmışken kışlığı boyatırız. Uçakları yeniler, arabaları bir üst modeliyle değiştiririz. Gidip de o kadar parayı şımartmak için halka dağıtacak değiliz. Ha esasen derseniz rezervlere koyacağız. IMF'nin vereceği para SDR dediğimiz cinsten. Yani dolar, euro, yen, yuan, sterlin. Bir sepet oluşturuyorlar. Bu sepette IMF'nin para birimi. Türkiye dolar rezervine ihtiyaç duyduğu için elindeki IMF'den aldığı SDR'ları Amerikan Merkez Bankası'na götürecek, karşılığında dolar alacak. Nitekim Amerikan Merkez Bankası bunu yapmakla yükümlü. Ödeyecek. Zira çok küçük de olsa, ki ben sanmıyorum, bir terslik yaşama ihtimali söz konusu. Olmaz ama aklımızda bulunsun, bilin diye söylüyorum. Uluslararası Para Fonu, yani IMF'nin kararları %85 oy oranıyla alınır. Oysa yönetimde %16.52'lik hisse, yani en yüksek oy gücüne sahip ülke Amerika. Yüzlük orandan Amerika'nın %16.52'sini düşersek %83.48 kalır ki karar almak için yeterli değildir. Nitekim bu IMF geçen yıl Trump yönetiminde Amerika'nın aksi yönde oy kullanmasıyla birlikte Çin ve İran'ın başvurularını reddetti. Şu anda bizde de katsa yaptırımları söz konusu. Amerika bizi reddeder mi? Olmaz ama ihtimal dahilinde. Bu 6.4 milyar doların anlamı nedir derseniz, bizim doğru dürüst bir para politikası uygulayabilmek için, rahat kararlar alabilmek için ihtiyacımız olan para yaklaşık 95 milyar dolar. Peki bu yaz aşkı gibi gelip geçici gelirler nereye götürür bizi? Turizmden de gelecek. İhracat iyi gidiyor. İyi de bu gelenlerin hepsi hemen eriyor. Zira rezervlerdeki eksiler hiç kapanmıyor. Bu dolarlar, bu dövizler bize ancak zaman kazandırıyor. Herhangi bir iyileşme yaratmıyor. Türkiye ekonomisinin yönetimi aşure gibi. Ne zaman ne kararı alacağı belli değil. Haliyle nasıl ki aşureden mantıklı bir davranış beklemiyorsanız, şu anki yönetimden de mantıklı bir karar almasını beklemeyin. Olaylara bu çerçeveden bakarsak, Türkiye hakkında yaşanacak bir terslik olmazsa, dünyada işler karışmazsa, yeni bir haber gelmezse, acayip kararlar alınmazsa, dolarda hafif şekilde gerileme gözlenmesi olağandır. Zira bu faizlerle doların kendi rekoruna yakın bir seviyede durması hayra alamet değildir. Üç vakte bela getirir. Şahsen bir süre daha bu sakinliğin devamını bekliyorum. Daha önce de dile getirmiştim, 8.50-8.80 bandı ideal. Nitekim uzun bir tatil sürecine giriyoruz. Fazla bir kıpırdanma beklemiyoruz. Yine de yerli yatırımcıların döviz aşkı bitmiyor. Döviz mevduatların oranı toplam mevduatlara göre %54 seviyesinde. Önlemler alındı, faizler arttırıldı, zorunlu karşılıklar indirildi. Bozduran çıkmadı. Bankalara talimat gitti, müşterilerinize bozdurtun diye. Henüz bir haber yok o cephede. Ülke Türkiye. Bankadaki mevduatların %46'sı Türk lirası bazında. Yarısından azı. Nasıl uygulayacaksın planı, programı? Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Merkez Bankası demişken 1, 2, 3 hop Naci geçti. Kuvvetle muhtemel dokunmayacak. Sebebi saray faiz ilişkisi. Sarayın faiz alerjisi. Yeni başkanı zaten takan yok. Oraya nasıl getirildiği belli. Sen Merkez Bankası Başkanı'nı tayin ederken torpil patlatırsan piyasalar bu açığı affeder mi? Nitekim affetmedi. Dolar 7'den 8.60 seviyesine kadar geldi. Sonra 8.80'i denedi, hafif geriledi. Deneme yanılma yöntemiyle yönetilen bir ekonomi. Ekonomi dahisi ya kendisi. Ülke ekonomisinin mevcut hali ne faiz indirmeyi ne faiz yükseltmeyi kaldırabilecek durumda değil. Yüksek faizin maliyeti vatandaşa. Faiz indirirse yüksek doların maliyeti yine vatandaşa. Biri düşse diğeri yukarıda. Nedir bunun sebebi? Ülkede tasarruf eksiği var. Yatırım eksiği var, rezerv eksiği var. En önemlisi yönetim eksikliği var. Yani bu yapılan hamlelerin hiçbiri bunların hiçbirisinin yerine geçmez. Peki doların yükselmesi nasıl vurur bizi? Enflasyon etkisini falan bir önce geçelim. En basitinden enerji sektörünü mercek altına alalım. Enerji sektörü. Halen 40 milyar dolar civarındaki borçla bankacılık sektörünün en riskli müşterileri. Belki en riskli değil ama zirveye yakın konumda. Peki bu para nasıl çıkacak? Enerjiyi Türk lirasıyla satıyorlar. Krediler döviz bazında. Doların Türk lirası karşısında her 1 liralık yukarı çıkışı kredi borcunun sektör üzerindeki yükünü 40 milyar lira daha arttırıyor. Yani ufak tefek iyileştirmeler, yapılandırmalar, zamlar falan yapılıyor ama bu durum aynı dünyanın en yüksek vergisini ödediğimiz otomobille yola çıkıp gittiğimiz yerde beleş park yeri aramaya benziyor. Zaten oradan öpülüyoruz, beleşle onu mu kurtarıyoruz? Kuruş kuruş zamlarla o krediler kapanmıyor. Batarlarsa faturası bankalara. Oradan hop halka. Batmamaları için çok daha fazla zam gerekli. Faturası yine halka. Bakın en son %15 zam geldi ya. Elektriksiz bir yaşam söz konusu olabilir mi? Bu durumda başka yere harcayacağınız parayı gömeceksiniz elektrik faturasına. Tebrikler, artık daha fakirsiniz. Yani fakiriz. Bu enerji şirketlerinin son zamanlarda adresi borsa. Halka arz furyasında bayrağı onlar taşıyor. Para toplasınlar da biraz olsun azaltsınlar borçlarını, kredilerini. Ama olan küçük yatırımcıya oluyor. Neyse, biz biraz daha başa dönersek. Hadi enflasyon yüksek diye olması gerekeni yapıp Merkez Bankası faiz arttırdı diyelim. Faiz arttırınca Türk lirasının getirisi arttı. Cazibesi parladı. Bu durumda talep durur mu dövize dolara? Öyle bir hassasiyet yok işte. Neden insanlar 10 puandan fazla yükselen faizlere karşın halen Türk lirasından kaçıp dövize koşuyorlar? Bulduğu yerden birazcık düşse ucuz diye kapıyorlar. Gerçek sebebi sadece ekonomi değil ki. Bildiniz, saray sakini. İşin açıkçası konu paraya gelince insanlar bırak başkanı şunu bunu kralını tanımaz. Paranın dini, imanı, vatanı, milleti yoktur. Nerede kendini güvenli ve kârlı hissediyorsa oraya doğru akar. Velakin hak arar, hukuk arar. Şeffaflık arar, güven arar. Hemen grafiğe bakıyoruz, yuh diyoruz. Vahşi batı zamanı bile daha nezih bir ortam sunuyor bize. Hadi yiyorsa yatırım yapsana, bak yukarıda Akbaba. 128 ülke arasında 108. demek, malına da çökerler, sana da çökerler demek. Yabancılar Türkiye piyasalarına yakın vadede dönüş olmaksızın veda ettiler. Şöyle ki bırakın yeni yatırımın gelmesini, tarihte ilk defa doğrudan yatırımlar kalemi eksiye düştü. Nasıl oldu bu iş? Türkiye'den yurt dışına yapılan yatırımlar, iş açmalar, fabrika kurmalar, yabancı yatırımcıların Türkiye yatırımından daha fazla oldu. Net olarak para çıkışı yaşandı. Yani Türkler bile yurt dışına kaçtı. Bakın, iyi ekonomi aslında çok basit prensipler üzerine kurulmuştur. Güven ve öngörülebilirlik. Türkiye'de şu anda bu ikisinden biri bile var mı? Yok, ama gelmeli. Çünkü Merkez Bankası'nın döviz rezervi eksi 50 milyar dolar civarında geziniyor. Gelen simitçi paraları 3-5 dolar bu eksiği ne kadar küçültecek ki? Geçen yıldan örnek alırsak ne yaptı? Aylarca faizi baskılayıp açıklanan resmi enflasyonun bile altında faiz verdi. Parasının eridiğini gören vatandaş dövize dolara aktı. Şimdi uğraş dur ki elindeki dövizi bozdurup tekrar Türk lirasına geçsin. Olmadı tabii. Merkez Bankası'nın son açıklamalarında her ne kadar enflasyonun üzerinde faiz vereceğim dese de önce enflasyona inanmamız gerekiyor. Göz göre göre gerçek olmadığını bile bile İngiltere'de, Almanya'da, Avrupa'da aşının paralı olduğunu söyleyenlere insanın inanası gelmiyor. Bunu söyleyenler mi gerçek enflasyonu açıklayacaklar? Bakın, bugün işsizlik rakamları geldi. Mayıs ayında 17 gün kapanma vardı. Ama işsizlik %13.8'den 13.2'ye geriledi. Hem de 200 bin kişi iş gücünden çıkartılmış. Çalışmak istemediğini söylemiş. Nedenle güleceğimi karıştırdım ben de. Kullan at modeliyle yönetilen bir istatistik kurumu son 2 yılda 4 başkan gördü. Sahi diğerleri ne yapamadı da kovuldu? Saray ne istiyorsa o rakamı çıkardılar. Sadece onlar mı? Müdür yardımcıları, bölüm başkanları, komple kadro değişti, kovuldu, yenileri geldi. Yani sen de açıklanan enflasyona güvenin deyip faizleri düşürürsen o zaman görürsün ne olacağını. İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri hatalarından ders almaları ve görece olarak daha çabuk öğrenmeleridir. Demem o ki azıcık insan olun insan. Üretici fiyat endeksi dediğimizde üfe enflasyonu var. Üretim maliyetlerini sorgular. Son bir yılda resmi olarak %42.89 arttığını hesaplamışlar. Şaka gibi üfeye göre ayarlasan şimdi faizleri %50'lerdeydi. Yani demem o ki istatistik kurumunun açıkladığı verilere inanacağımı aklımdan bir sayı tutarım, daha gerçekçi olur. Bu üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında makas 25 puanı aştı. Bu da tüketici fiyatlarının önümüzdeki aylarda %20'yi zorlayacağı anlamına geliyor. Ama bu aksilik kağıt üstünde halledilir. Görün bakın ne kadar yaratıcı alanlar bulduklarına siz bile şaşıracaksınız. Enflasyon artmasın diye dolar kuru nispeten baskı yiyor. Bu aşikar. Neden? Dolar arttıkça enflasyon yükseliyor. Dolara bağlı bir enflasyon demek artmaması için kurları suni olarak baskılamaktan geçer. Kur düşürülünce bu sefer cari açık fırlayacak. Cari açık borç da kapanacak. Ya da doların düşük kalması için faizler arttırılacak. Arttırılmazsa dolar fırlayacak. O da enflasyonu arttıracak. Döndük mü başa dön baba dönelim, kısır döngüye girelim. Ve bu ortamda kriz yok deyip duruyorlar. Peki yaşadığımız süreci nasıl adlandırıyorlar? Çeşitli olasılıklar söz konusu. Ya siz bu yaşananlara kriz mi diyorsunuz? Bu gördüğünüz daha hiçbir şey. Esas sonbaharda görün bakın. Kriz nasıl olurmuş anlayın demek istiyorlar. Ya da senin benim için konuşmuyorlar. Ne demeye üstümüze alınıyoruz ki? Sistemi öyle kurgulamışlar ki zengin daha zengin, fakir sürüngen oldu. Bu ay enflasyon farkı zam ödenecek. Hayırlı olsun memurlar ve emekliler. Güle güle harcasınlar. Ama
harcarken çok da gülmesinler. Deli diye götürürler. Kuş yemler gibi zammı neye yetiştirecekler? Sahi ekonominin nasıl düzelmesini bekliyorlar? Enflasyon mu düşecek, faizler mi inecek, dolar mı duracak, borçlar mı azalacak, işsizler iş mi bulacak? Bunlar kendiliğinden mi olacak? Ülkeyi öyle bir hale soktular ki bize artık müjde değil, mucize gerekiyor. Görün bakın ileriki yıllarda ya da çocuklar neydi o 2020'lerdeki Türkiye'nin hali diye birbirlerine soracaklar. Öylesi bir dönem bu. Resmen halk derebeylik düzeni gibi sadece devlet için çalışıyor. Peki toplanan paralar nereye gidiyor? Hani toplanan vergiler, özelleştirme gelirleri, çıkartılan aflardan sonra gelen paralar, deprem fonları, 2B ile satılan topraklar, imar barışı, bedelli askerlik paraları, işsizlik fonu, yurt dışından gelen hesabı sorulmayan paralar, alınan borçlar. Bak işte onu kimse bilmiyor. Adamlar predatör gibi yiyor, alien gibi tükürüyor. Halbuki hala bu konuşmalara inanıp omuz omuza dünyaya karşı mücadele verdiğimize inananlar var. Fakire şükretmeyi öğreteceksin ki zenginin huzuru kaçmasın. Yoksa el alemin çok da umrundaydı. Ne olmuş Türkiye ekonomisinin hali? Bana ne? Türkiye'nin 450 milyar dolarlık borcu kime? Mücadele ettiğimiz dış minnaklara. E o zaman suçlayacağını önce bir aynaya baksana. Ve geldik bir videonun daha sonuna. Yaz ayları düşük yoğunluklu gündem. Ancak önümüzdeki hafta çok başarılı bir dosya. Bakın sizler için nereleri hedefledim.
Hedeflediğimiz noktaya geldim, araştırmaya başlıyorum. Roger that.
Artık aşağıdaki butonlara basmanızı hak ettim. Ha, Instagram'dan takip ederseniz anlayacaksınız konunun özetini. Ve kalbim sizinle, güç bizimle olsun.
Podcast dinle.